Radyo Karavan'da İhtiyar Heyeti programı başlıyor. Karavan 19 Haziran 2016 programa Liber Tango'dan Mavke Nada ile başladık.
Maşki Nada. Maşki Nada.
Böyle. Mav mı yazmışım ben buraya ya? Mav oldu ya.
Öyle sen demiştin yani Carlos'a Carlos demiyormuş yerde. Carlos.
Carlos.
Abi heriflerin şey, Portekizce'de yazıldığı gibi asla okunmuyor abi. Maşki Nada.
Portekizce güzel dil ya. Bu şeyde var ya, Fransa'da bir oyuncu var ya, Griezmann diye. İspanya'da Atletico Madrid'de oynuyor.
Hı hı. Evet.
Bu demiş ki işte yani hani Fransızca konuşuyorum ben ama küfür edeceğim zaman İspanyolca ediyorum demiş. Nedenini bilmiyorum. Halbuki nedeni basit bence bu.
Neymiş?
Ya bence şöyle bir şey var. Bazı dillerde küfür fonetiği daha güzel oluyor.
Ha, tabii.
Veya küfürler daha yaratıcı oluyor.
Olabilir. Çok mantıklı ya.
Belki o yüzden kullanıyordur. Farkında varmamışlar. Genç çocuk tabii.
Griezmann da şey Alman ismi gibi lan aslında.
Ha, aslında öyle bir isim ama Fransız herif.
Evet.
Avrupa şampiyonası o, şahane ya.
Olayımız Avrupa şampiyonası değil mi?
Ya ben şey ne güldüm
bugün,
ya.
Bugün biraz spor ağırlıklı yapalım değil mi?
Tabii öyle yapalım. Böyle,
yani tabii bizim meşrebimizde spor ağırlıklı olacak.
Ya ben şeye çok güldüm. İspanya maçı öncesi basın toplantısı Mehmet Demirkol soru soruyor Fatih Terim'e. Tabii gayet kibar soruyor bu arada. Hani isterseniz cevaplamayın falan. Ha. Hani dövmeyin beni.
Tabii. Gibi. Hep öyle şeydir ya abi.
Ondan sonra soru sordu neyse. Yanında tercüman var şimdi bu abinin. Bekliyor. Türkçe sordu bu arada soruyu. Tercümana bakıyor işte. Tercüman dedi hani böyle yaptı falan ne bakıyorsun? Sen dedi bir tekrar et. Zaten Türkçe sordu dedi tercüman. Bu böyle bir bozuldu orada. İşte İngilizceye tercüme et hani falan. Ya bırak abicim sen bu işleri ya bırak yani.
O yapar işini abi. O tercümesini tabii. Yapar kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Sen cevap ver işte adamı. Türk gazeteci zaten tanıyorsun adamı. Sormuş sana soruyu. Sen cevap ver işte
orada
abi ona.
Orada bir simültane tercüme de var bu arada.
Vardır mutlaka var, canım. Var. Koskoca UEFA'nın Avrupa şampiyonası yani. Kim bilir kaç tane simültane tercüman vardır orada.
Tabii canım, İtalyanca,
Fransızca İspanyol.
Fransızca soran vardır.
Tabii.
İtalyanca soran Almanya, vardır.
Almanca
vardır.
Her türlü.
İngilizce vardır. Soru sor. Adam şey arıyor ya sürekli bir atraksiyon arıyor. Aksiyon arıyor. Yani mevzular gerçek mevzunun önüne geçsin. Her yani bizde artık bu moda biliyorsun.
Mazeret işte hep söylüyoruz ya 250 programdır söylüyoruz abi. Hep mazeret işte. Bizde bir mazeret üretme vardır yani. Sürekli bir mazeret üreteceğiz. Ya başarısı bak başarıda hiç mazeret yoktur. Öyle değil mi?
Tabii canım.
Başarıda hiç mazeret olmaz abi. Başarıda biz kazandık. Çok çalıştık. Çok kazandık biz falan.
Biz değil. Ama ben yaptım onu.
Tabii başarısızlık olduğu zaman hep mazeretler vardır abi bizde. Bunda aşamadığımız sürece hiçbir bokta olamayız. Şimdi başarı nedir abi? Sana sorayım o zaman ben. Mesela sporda başarı nedir ve nasıl gelir?
Ya sporda başarı, hani ben şey diye bakmıyorum aslında. Ya bir şeye katılıyorsam tabii ki birinci olmaktır hedefin. Spor müsabakasında veya yenmektir karşıdakini. Ama bunu kurallar çerçevesinde yapacaksın tabii ki. Yani karşıdaki adamı sakatlamayacaksın, işte sindirmeyeceksin o oyunu yaparken ne oynuyorsan, basket, futbol neyse.
Ben başarılı olmanın ama şartlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir parantez içinde söyleyeyim abi. Sen devam et.
Çıkacaksın, oynayacaksın abi. Çıkıyorlar adamlar. Evet. Hani bizim burada biliyorsun kaç? 3 milyonları beğenmiyorlar, euroları.
Evet.
Bunlar. Karşıdaki takıma bakıyorsun. Mesela İzlanda ile oynadık işte. Grup elemelerinde oynadık. Hasan Şaş şey demişti. 50 alsalar topu kaleye götüremezler. 3 yaptılar adamlar.
3 bağladılar bizi.
Tabii. Kaç 300 bin nüfuslu ülke burası.
330 bin nüfusluymuş tamam. Evet abi. Biz mahalle kadar yani bir yerden bahsediyoruz.
Ve sen hiçbir varlık gösteremiyorsun bunun karşısında. Mücadele yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir gevşek yani. Mahalle takımı gibi oynuyorsun. Bu başarısızlıktır bana göre.
Kesinlikle abi.
5-0'da yenilebilirsin ama bir şey gösterirsin ya, bir karakter gösterirsin
evet,
orada.
Evet, doğru.
Yok, bizde şey, 3 tane yediğin zaman tekme atmaya başlamalar. Başlar.
Çekler bak, kimden? Hırvatistan'dan 2 tane gol yediler biliyorsun. Çekler.
Evet, 2-0'dı maç.
Çek, Hırvatistan değil mi?
Evet.
Yanlış hatırlamıyorum abi. 2 tane gol yediler, maçı 2-2 bitirdiler abi herifler. Yani o reaksiyonu gösterdiler ve o tepkiyi ortaya koyabilirler abi herifler.
Tabii.
Yani onlar da insan be abi. Onlar da insan. Bir de yaş ortalamaları da yüksek takımlar onlar yani bir de üstelik. Şimdi abi şartlara bir bakmak lazım. Ya işte daima yıllardır söylediğim ve benim gibi düşünen insanların da söyledikleri gibi sen de buna daha iyisin abi. Biz hiç şartları göz önünde bulundurmuyoruz abi. Biz hani orada bizden fersah fersah daha güçlü takımların arasında oynayacağımız şartlarını göz önüne almıyoruz abi. Biz hep başarı için odaklanmışız. Yani işte Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon mu olacaksın abi? Şimdi İspanya'nın, Almanya'nın yanında işte veyahut da ne bileyim orada İtalya var, İngiltere diye takımlar var abi. Bunların yanında senin şampiyon olman zaten çok acayip bir şey olur. Mesela bu mucizeyi gerçekleştirdi biliyorsun şu Yunanistan.
Evet.
Avrupa şampiyonasındaydı değil mi o?
Beraberliklerle ve bir gol atarak başardı bunu.
Evet abi.
2002'deydi galiba.
Fakat orada bir durum vardı abi. Farkındasın değil mi orada?
Evet.
Bir başlarında bir Alman antrenör vardı onların.
Otto Rehagel.
Otto Rehagel vardı. Birincisi çok tecrübeli bir adamdı. İkincisi de adamlar hep hadlerini bilerek oynadılar. Ya şimdi bu haddini bilme olayını biz çok sık kullanırız biliyorsun şeyde. Hayatta haddini bil lan sen falan filan deriz. Ama biz hiçbir zaman haddimizi bilmeyiz. Böyle bir durumumuz vardı değil mi?
Aynen.
Hep karşımızdakine hep söyler. Haddini bil kardeşim sen falan deriz. Fakat hiçbir zaman kendimiz haddimizi bilmeyiz. Ya çok önemli bir özelliktir ama Şafak şey. Had bilmek çok önemli bir şeydir abi. Hani Davut'la Goliat hikayesi vardır ya. Karşısında Goliat var abi. Goliat dediğin adam dev yani. Davut da Davut işte. Normal adam. İşte o haddini bilerek yenmiş olduğu falan onu söylenir ya o hikayede. Yani Davut'a hemen ulan Davut senin ben geçmiş üzgünüm falan filan yaparsan herif ayağıyla basar ezer seni abi yani. Abi çok basit hikayeler bunlar ya. Ya ben her zaman bir de şu hikayeyi söylemekten tarafım abi. Şimdi mesela Ferrari bir otomobille yarışan bir adam. Biz de şeyle yarışıyoruz mesela. Tofaş Şahin'le yarışıyoruz. Şimdi biz onu geçersek zaten acayip bir iş olur ve o hem o Ferrari'nin mühendisine, yapan adama, onu imal edene, hem onu süren adama ayıp olur. Hem de bizim yaptığımız işte bütün dünyada
olay olur.
Olay olur öyle değil mi abi? Washington Post'ta bile yazar yani. Osuruk arabasıyla Ferrari'yi geçtiler falan diye. Ama bu işler çok şey oluyor abi. Çok böyle çok istisnai şartlarda olabilen hikayeler. Şimdi biz ne yaptık abi? Biz gittik. Mottomuz ne abi?
Biz bitti demeden bitmez.
Kafadan zaten aşağılık kompleksi dolu bir motton var abi senin. Biz bitti demeden bitmez bir kere zaten negatif bir şey yani. Yani demek ki bitecek. Öyle değil mi? Hani demek ki oradaki şartlar ve karşımızdaki takımların etkisiyle olabilen bir iş var orada. İş bitecek de hani biz bitti demeden bitmez. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz abi ya? Niçin böyle mottolar buluyorsunuz? Niye böyle aşağılık kompleksi dolu, klasik Orta Doğulu, ezilmiş, işte siktir edilmiş, örselenmiş adamlar gibi mantığa sahip olup da böyle mottolar niye bulunuyor abi? Yani bunun amacı nedir abi? O insanlara entegre olalım abi bir şekilde ya. Bütün istediğimiz, bütün dilediğimiz bu. Bir şey de yapmamız gerekmiyor, anladın mı? Sadece empati yapmak gerekiyor. Karşındaki adamın yerine koyacaksın kendini abi işte. Hikaye bu. Ya sen de onlardan biri olacaksın işte abi. Hani bir masada yemek yiyorlarsa işte sen de gidip o masaya oturacaksın onlarla beraber. O yemeği yiyeceksin yani. Ya yapmamız gereken bu. Ama biz bitti demeden bitmez bilmem ne falan filan. Bunlar çok kötü şeyler abi.
Bak benim bir akrabam var, o bir yazı yolladı bana. Kendisi hesaplamış, ihtimalleri falan hesaplamış da yazmış. Çok güzel açıklıyor. Euro 2016'ya Fatih Terim bizi nasıl götürdü hatırlayalım demiş. Biri olmazsa gidemezdik. Portekiz, Danimarka. Danimarka'nın kazanması gerekiyor. Slovenya, Litvanya. Slovenya'nın puan kaybetmesi lazım. Lüksemburg, Slovakya. Slovakya'nın kazanması gerekiyor. Polonya, İrlanda. Polonya'nın kazanması gerekiyor. Ukrayna, İspanya. İspanya'nın kazanması gerekiyor. Türkiye, İzlanda, Türkiye'nin kazanması gerekiyor. Letonya, Kazakistan, Kazakistan'ın kazanması gerekiyor. Her biri 1/3 ihtimal değerinde. 7 maçın skorunun arka arkaya olup da Fatih Terim'in en iyi 3. olma ihtimali 0.33. 0.33'ün 7. kuvveti yani 10.000'de 4. Tamam, burada 10.000'de 4'te olan bir ihtimal oluştu. Türkiye'de geldi evet. Buraya. Kimden ne bekliyoruz? Önce onun farkını alalım. Yıllık 3,5 milyon euro para alıyorsun. Tek stresin de kötü sonuçlarda eleştiriye maruz kalman. Evet. Onda da sağa sola atar gider yapıyor. Toplantı falan terk ediyor. Her şeye rağmen ikinci maça da aynı kadroyla çıkıp tüm kamuoyuyla dalga geçiyor. Euro 2016'ya sen götürdün ya 10.000'de 4'ü hemen unutuveririz.
Tabii.
Böyle bir milletiz işte biz. İstediğin gibi at koştur. Türk milli takımı en iyi defansif orta saha oyuncusundan mahrum et. Aynı adamdan sıradan bir stoper elde et. Sana bir formül vereceğim demiş. Performans eşittir yetkinlik çarpı ruh hali. Hı hı. İşte senin o gazın, motivasyonu, ruh halini ne kadar beslese de kendini geliştirmen, taktik varyasyonu, oyuncu seçimleri, maç içinde taktik değiştirmen, yani yetkinliğin çarpan olarak çok düşük olduğundan ortaya çıkan milli takım performansı da bu kadar berbat oluyor. demiş. Daha var, devamı var tabii.
İşte da. Tamam yani. 10.000'de 4
abi ihtimal.
Özet olarak evet 10.000'de 4 ihtimalden
ben götürdüm oluyor.
Gitmişiz. Şimdi abi mesela biz neden uçak yapamayız? Biz hiçbir zaman uçak yapamayız abi. Yani teknoloji ithal etmezsek eğer biz uçak hiçbir zaman yapamayız. Yani yolcu uçağından bahsediyorum ben. Neden yapamayız? Hani bizim elimize bir tane de uçak versinler ve uçağı parçalayalım. O parçaların aynısından imal edelim. Tamam mı? Tekrar yapamayız abi onu. Çünkü...
Bilgi daha artar.
Abi yok. Sebebi şu. Şimdi işte bu 10.000'de 4 ihtimaller falan var ya abi. Onların belki 10.000'de değil de abi 250.000'de 1 ihtimalleri falan hesaba katarak yapılan bir şey uçak imalatı. Çünkü uçağın düşmesi de bir sürü faktörün bir araya gelmesiyle oluyor. O maçları hani o kazanacak, bu kaybedecek de, evet. Bu bilmem ne yapacak da, bu berabere kalacak da, ondan sonra da biz de yeneceğiz de gideceğiz falan gibi. Uçak da öyle bir şey abi. İşte aynı anda hem radarı bozulacak, hem hidrolik sistemleri arıza yapacak, hem motorunun bir tanesine kuş girecek de, hem de seyri sefer sistemleri de o anda enerji arızası yapınca filan ancak o zaman düşüyor uçak. Yoksa hani bunların bir tanesi olduğu zaman düşmüyor uçak. Hiç, yani... Çünkü yedek sistemler var, şunlar var, bunlar var. İşte abi analiz yani analiz ederek düşünme sistemlerini herifler yüzyıllar önce ortaya çıkarmışlar zaten. Anladın mı? Hani sorgulama, etme, ihtimal hesapları bilmem neler falan filan. Bizde öyle değil işte abi. Bizde kılıç kalkan hesabı baba, hadi gidiyoruz Avrupa Şampiyonası'na, biz bitmeden bitmez kardeşim, biz yeniriz, ezeriz, geçeriz filan. Osurturlar usta, osurturlar. Bak çok kötü osurturlar yani. Yani hani osurtulacağını bile oraya gitmek var. Bir de ulan biz herkesin üstünden geçeriz diyerek gitmek var abi. Nitekim ne oldu? Her takım ikişer tane maç yaptı daha henüz bugün itibarıyla. Öyle değil mi abi?
Evet.
En fazla golü yiyen ve gol atamayan tek takım biziz.
Puan
değil mi?
Puan da yok.
Evet abi, geçmiş olsun. Yani işte vardı ya orada resim. Şekiller Paris. Ha. Oyun Yimpaş Yozgat Spor. İşte abi o zaman da eleştiriye katlanacaksın. Yani işte politikacılar bir, hiçbir sorumlulukları yok. Yaptıkları eylemlerden ve söylemlerden herhangi bir sorumlulukları yok. Yani bir devlet teşekkülünü zarar ettirince bir politikaya hapis cezası veyahut da tazminat cezası veremiyorsun değil mi abi? Öyle bir şey oldu mu hiç şimdiye kadar? Olmadı. Dolayısıyla milli takımın başındaki şahsa da veremiyoruz. İsmini de telaffuz da etmek istemiyorum yani. Çünkü kişilik olarak hiç sevmediğim tip bir adam abi. Yani hani davranış itibarıyla diktatör bir herif yani. Diktatörlerden de biliyorsun hoşlanmıyoruz abi. Böyle cart cürt atar gider bilmem ne yapar. Abi atar gider tamam da baba 300 bin euroyu her ay indiragandı yaparken atar gider yok abi. O nasıl olacak şimdi? Ya işte bir de öyle bir eleştiri var ya baba. Adamın aldığı para sizin zorunuza mı gitti? Zorumuza gitti abi. Parayı biz veriyoruz. Parayı ben verince zoruma gider abi. Ben köfteciye gidip köfte yiyorum. Köfte bozuk oldu mu parayı ben vereceğim anasını satayım. Herife orada fırçayı atacağım yani. Ondan hiçbir fark yok ki. Parasını benim verdiğim adamı benim eleştirmem kadar normal bir durum olur mu abi dünya üzerinde?
Ya zaten herkes eleştirilebilir.
Tabii ki canım.
Herkes eleştirilebilir.
Aynen.
De, tabii herkes sorumlu oranda da eleştirilir. E sen en başındasın bu işin. Yok sana kimse laf etmeyecek. Futbolcuları artık öne atmalar başladı zaten.
Ya en güzeli ne biliyor musun Şafak? Çıkacaksın karşısına böyle nanik yapacaksın tamam mı? Yürü lan filan yapacaksın bunu tamam mı? Uzaktan bağıracaksın. Başarısızsın oğlum diyeceksin. Rezilsin falan diye bağıracaksın herife yani. Tamam mı? Böyle bir 20 kişi birikeceksin. Tezahürat yapıp bağıracaksın abi herife. En güzeli o. Ya, başarısızsın. Kötüsün abi işte. Ya sen de kötüsün o takım. Ya şimdi o adam netice itibariyle oradaki grubu yöneten adam. Ya o oynayanlar kim abi? Amatör. Ben sana söylemiştim ya abi. Amatör klasmanında futbolcularımız var bizim abi. Amatör. Amatör yani. Yani teknik olarak, kondisyon olarak, koşu mesafesi olarak, atletik özellikler olarak tamamen amatör adamlarla.
Profesyonel olduktan tek nokta para pazarı.
Para. O kadar abi. 3,5 milyon, 2,5 milyon euro yıllık artı primler üstünden pazarlık yapan adamlar. Bir de saçma sapan bir şey var. İmza parası falan değil. Ne imzası lan? Ne imza parası? İmzalayacaksın işte bunu. Dallarak. Neyin parası? Bu imzayı atacaksın işte oraya. Bir de sen imza at. Sen kimsin ki senin? Abraham Lincoln müsün oraya imza attığın için? Sana bir de para vereceğiz üstüne 2 milyon euro. Saçma sapan işler abi. Hep alatürkü alatürkü gerizekalıca işler. Sonunda da başarısızlık. Zaten başarısızlık ne olacak ki? Zaten başarılı olsak zaten şaşırırım yani. Başka sporlar var çatır çatır abi. Voleybol, basketbol bilmem ne. Hepsinde başarılıyız abi. Yani en azından hani orada oynuyoruz. Orada başa baş bir mücadele ortaya koyuyoruz abi. Amerika Birleşik Devletleri kız voleybol takımıyla bizimkiler oynarken 3-0 bile mağlup olsalar abi hiçbir zaman setler 25'e 5 falan bitmiyor yani. Anladın mı? Hani 25'e 22 bitiyor, 23 bitiyor veya da 20 bitiyor falan yani oynuyorlar. En azından bir mücadele ortaya koyuyorlar. Hani teknik olarak da onlarla çarpışabilecek düzeydeler. Ondan sonra fizik itibarıyla da hani boy posu olarak da onlarla rekabet edebilecek düzeydiler. Onlarla oynuyorlar abi öyle değil mi?
Bu da şeyi gösteriyor. O spor dallarında organizasyonun iyi yapıldığını,
evet,
altyapı çalışmalarının iyi yapıldığını, takım bilincinin oluşturulduğu. Başındaki antrenöre de bakarsan işiyle ilgili adam. Şimdi ne diyorlar? Şimdi Türkiye'de gelmiş en iyi yabancı antrenör baskette Obradovic. Adam ispat etti yani.
Evet.
Adam maç içinde görüyorsun değil mi? Patlıcan gibi mor oluyor. Ama maç bitiyor adam sakinliyor ondan sonra. İnsan gibi cevap veriyor.
Tabii yaşıyor bana işte o maçı. Tabii kendi yaşıyor. Kendi şeyinde.
Şey.
Kendi
maç
karakteriyle.
Ayrı bir şey ama
tabii.
Maç bittikten sonra öyle bir jestler, mimikler falan, hakaretler, tabii, tabii, korkutmalar
tabii.
Yok öyle bir şey.
Yok öyle bir şey tabii.
Bu adam dünyanın en iyi basketbol antrenörü ya.
Voleybol milli takımının başında genç bir oğlan var abi. 30-32 yaşındadır ha. Belki 35 yaşındadır yani. Genç bir çocuk var yani başında. Şahane de işler yapıyor abi. Ve Voleybol Federasyonu Başkanı da şey, hani şahsen tanışmış olduğum bizim Batu'nun sınıf arkadaşıdır. Ondan sonra düzgün bir çocuktur yani. Karşının caddenin maddenin çocuğudur yani çocuk. Ondan sonra o herif de düzgün bir adam olduğu için işler düzgün yürüyor abi. Hamasetle şundan bundan falan filan olmuyor yani bu işler. Çıkıyorlar, oynuyorlar, yeniliyorlar, yeniyorlar. Ya zaten bizim olayımız skorda değil abi. Hani bize 3 tane atlar, 5 tane atlar falan filan değil. Demin senin söylediğin gibi. Öbür adam oynuyor abi. O da 2-0 yeniliyor. Veya ne bileyim 3-1 yeniliyor bilmem ama adam bakıyorsun oynuyor yani abi. Herif ne yapacağını biliyor. Ha, gol atamıyor. Bizim derdimiz o değil zaten abi. Yenilmek çünkü 3 ihtimalli bir spor değil mi kardeşim bu? Sen ne dedin geçen gün? Bizim maçlar da 3 ihtimalli. 3-0, 4-0, 5-0. İspanya maçı için.
Öyle yani. Onu gösteriyor. Çünkü o şeyi gösteriyorlar. Reaksiyonu gösteriyorlar.
İşte abi. Yok yok abi. Bak yani bu kafa yapısı çok tehlikeli kafa yapısı. Bu bizim başımıza her türlü belayı açan şeydir bu. Kafa yapısı abi bu. Anladın mı? Hani bir şekilde abi hani Çanakkale'de İngiliz'e geçit vermemek olayını hala bütün her şeye tahvil etme hikayesi yani. Ya o çok büyük bir başarıydı. Hakikaten büyük bir mucizeydi. Ama ucunda can vardı abi o işin. Can vardı yani o işin.
Ya sen şeyi hatırlıyorsun değil mi? 2008 Avrupa Şampiyonası. İşte bu son dakikalarda gene böyle atıyoruz, ediyoruz falan filan ya. Niye? Nasıl atıyorduk orada peki? Şimdi atamıyorsun. Orada abi 11 kişi maçın içinde.
Tabii.
Ve hani iyi futbolcular vardı o takımda. Ben seyrettim geçenlerde gene Tuncay. Adam ölecek gibi koşuyor.
Evet abi. Evet. Üstünden 8 sene geçmiş, sen geriye gitmişsin.
Tabii.
Şimdi herkes her konuda yani işte bilim konusunda, spor konusunda, işte toplum hayatı konusunda, özgürlükler konusunda, bilmem ne konusunda, işte aklına gelebilecek her konuda abi herkes ileri gidiyor ve sen 8 senede sporda geri gidiyorsun.
Sporda
niye?
Mı?
Şey abi işte. çünkü benim gördüğüm ya yani objektif olarak değerlendiriyorum abi ben bir taraf olarak falan değil yani ben gördüğümü söylüyorum abi burada. Benim gördüğüm şu. Medeniyetin göstergelerin içinde spor da var abi. Hani medeniyet seviyesi ne kadar yukarı çıkarsa
onlar da o kadar artıyor.
Onlar da işte hani kültürel seviye,
onlar taşıyor medeniyeti yukarıya zaten.
Okuma yazma oranı, yabancı dil bilme oranı, ondan sonra işte özgürlükler, bilmem ne şunlar bunlar her şey yukarı çıktığı gibi spor da o zaman yukarı çıkıyor. Çünkü adam kendini çok daha rahat hissediyor öyle bir ortamda yaşamaktan. Anladın mı? Medeniyet seviyesi düşünce bunların hepsi, ibrelerin hepsi pat aşağı doğru iniyor abi. E bizim yaşadığımız da odur abi. Biz şimdi yüzümüzü medeniyete dönmüşken bir anda yüzümüzü karanlığa döndük kardeşim. Sonuçları da bundan olacak yani. Başka ne olacak ki yani? Bu çok şaşırılacak bir durum değil kardeşim yani. Bu gayet basit. Matematiği var bu iş yani. Biz de çocuk değiliz yani. Kaç senedir bu dünyada yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Görüyoruz yani. Neyse abi.
Çalalım mı biz bir şarkı? Bu arada biraz terimizi sınırıyor.
Yaz programları itibariyle klima çalıştıralım.
Tabii. Mina'dan dinleyelim.
Senza Fiato.
Senza Fiato lasciami e poi, già che sei qui non te ne andare, prendimi quel poco che ho, lasciami segni.
Şarkı Ajda Pekkan tarafından söylenmişti. Kimini sevgi, kimini nefret vardı ya. Ulan ne güzeldi o zaman, ama bu parçaları alıp sözler uyduruyorlardı, yazıyorlardı. Öyle değil mi usta?
Ne aranjman.
Aranjman tabii Fecri Ebcioğlu falan vardı abi. Oo. Çok güzel.
Piero o işte. Fecri Ebcioğlu papyonlu dolaşır değil mi? Top ya, sakal.
Allah rahmet eylesin.
Şimdi bak. Şeye bağlayalım dur. Futbol şampiyonası. Çünkü dün başlayan bir etkinlik de vardı.
Evet.
Le Mans
24 saatlik
yarışı. Şimdi bu da çok büyük disiplin gerektiren bir şey.
Tabii işte başarının er meydanı orası abi işte.
Acayip bir takım çalışması var. Hani orada sırf arabayı kullanan değil çünkü.
Abi şimdi orada şey var ya, orada hem spor var, hem otomotiv var, hem teknoloji var, hem işte mekanik var. Anladın mı? Yani orada süren adam spor yapıyor. Şimdi senin benim gibi herif böyle götten göbekten biz o arabaya binsek abi 3. turun sonunda nefes nefese falan kalıyoruz biliyorsun değil mi? Öyle bir şey var yani. Hani o arabayı öyle hani arabanın içinde gidiyor bu herif falan. Öyle değil abi o iş. Orada çok acayip fizik kondisyon gerekiyor. Herifler bir sene boyunca şey yapıyorlar.
Mental yorgunluğu bitirirsen orada.
Evet abi aynen öyle oluyor abi. Aynen öyle oluyor.
Ya biz şuradan çıkıyoruz Allah aşkına gidiyorsun işte 1,5 saat trafiğe giriyorsun. Ne oluyorsun? Bestil. Çıkmak istemiyorsun ya. Şimdi abi kaç saat arabayı kullanacaksın? İşte bir de yüksek hızda.
Medeniyetin ben hani söyleyince artık sen benim huyumu biliyorsun. Benim onu söylerken ne söylemek istediğimi anlıyorsun da hani anlamayan arkadaşlar varsa dinleyen arkadaşlardan onun için söylüyorum. Hani medeniyetin er meydanı orası işte abi. Her konuda öyle. Yani seyircisinden tut, sporcusuna, oradaki mekaniğinden tut, ondan sonra o otomobilin imalatçısına kadar medeniyetin en üst noktaları oralar abi. Neden? Açıklamasını yapayım abi. Birincisi, 24 saat boyunca saatte 320, 340 hatta 360 kilometrelere varan süratler yapılan bir pistte, ki pist çok uzundur abi, 3 dakika 20 küsurlu saniyelerde döner en hızlı arabalar 300, orayı.
300'le gittiğini düşünelim ortalama.
Yani işte 300'den gidilen düzlükleri de var ama hani böyle vıdı vıdıları da mesela Porsche virajları vardır abi. Bir sol, bir sağ, bir daha sol, bir daha sağ, bir daha sol, bir daha sağ. Kombine virajlar falan vardır abi Le Mans yarış pistinde. Şimdi öyle bir otomobil imal edeceksin birincisi ve o 24 saatlik o sert performansta kırılmayacak, bozulmayacak. Daha doğrusu majör arızalar yapmayacak. Hani kırılan bozulan tabii ki parçaları oluyor. O parçaları hemen garaja sokup değiştiriyorlar. Ama o değiştirme esnasında da o vakti kaybetmeyeceksin tabii. Çünkü senin arkandan gelen adam var. Hani o kadar zor bir araba yaparsan o parçayı değiştiremezsin oradan yani. 3 saatte değiştiremezsin. Zaten sen bir daha piste döndüğün zaman iş işten geçmiş olur. İkincisi, o pilotlar, ya LMP1 dedikleri en hızlı otomobillerin klasmanında 3 pilot yarışıyor. İşte daha yavaşlarında bazılarında 2 pilot yarışan şeyler var. GT amatörler bilmem neler şunlar bunlar falan var abi. Onların dayanıklılıkları, işte o mental eğitimleri, sürüş becerileri. Çünkü gecesi var bu işin, gündüzü var. 24 saat hiç bitmiyor abi. Cumartesi günü saat 16'da başlar, pazar günü saat 16'da biter bu yarış. Abi seyirci ya. Oraya giden seyirciler var. Yüz binlerce insan gidiyor oraya bu işi seyretmeye. Karavanıyla giden var, çadır kuran var, bilmem ne var. O herif de orada onu seyrediyor abi. 2 saat uyuyor, birbirini uyandırıyor. Hadi baba diyor, sen geç biraz da ben uyuyayım falan yapıyorlar yani. Yağmur yağdı dün. Hani yağmuru var, bir de günlük güneşlik değil ki abi. Yağmuru var, çamuru var, bilmem nesi var. Şimdi böyle bir adamlar var yani orada. İşte arabayı imal edeni var. Mekanik adam var abi orada. Söken takan işte lastiği söküyor, yakıt koyuyor, bilmem ne yapıyor. Araba bozuldu mu şanzımanı söküyor, yeni şanzıman takıyor falan. O herif de orada 24 saat orada duracak abi. Nöbetleşe gidip uyuyacak, edecek bilmem ne. Bunların beslenmeleri var. Yemek yiyecekler bir yandan da herifler. Hangi ara yemek yiyecekler o
herifler? Tuvalete gidecek.
Tabii. Tuvalete gidecek dediğin gibi. Hani ishal oldu mesela herif. Sıçtı abi, yedeği yok herifin yani. Hani götünü bağla diyecekler herif abi. Çünkü o çalışması lazım orada. Orada çünkü şey yok. Hani Şafak altına sıçtı. Dur Ümit'i çağıralım bunun yerine falan.
Yani öyle bir kazanacaktık ama işte Şafak altına sıçtı. Ben kaybettik.
Tabii öyle bir şey yok abi orada işte. Orada mazeret yok yani. Orada sıçtın mı sıçtın. Ve
ya bir sene buna sen hazırlanıyorsun.
Ve yarışta ne oldu? Heh. Onu söyleyeyim. 24 saat boyunca Toyota'nın iki tane otomobili vardı. Ya şimdi bu genel klasman liderleri yani LMP1 dediğimiz arabalar en hızlılar yani. Ve en teknolojik olan otomobiller. Ondan da bahsedeceğim şimdi onların nasıl bir şey olduklarından. İki tane Toyota vardı. İki tane Porsche vardı. İki tane de şey vardı. Audi. Ki Audi işte 2000 senesinin başından beri bu işin hep daima şampiyonu abi Audi.
Domine eden tabii, Audi.
Audi işte R8 ile başladılar. R10 oldu. Şimdi R18 e-tron quattro kullanıyorlar falan filan. Geçen sene de Porsche kazandı. Aynı grubun şeyi biliyorsun bunlar. Firması. Ondan sonra zaten Porsche'nin bu işte şeyi var. Bir geleneği var yani.
Yine biraz böyle Porsche virajı.
Le Mans 24 saat geleneği olduğu için falan. Yine bu sene Porsche'lar favoriydi. Fakat Toyota'lar bir sürpriz yaptılar. 24 saatin neredeyse tamamında birinci ve üçüncü şekilde gidiyorlardı. Genel klasman birincisi ve üçüncüsü. Birinci Toyota, ikinci Porsche, üçüncü Toyota'ydı yine. Abi yarışın son 4 dakikasına kadar iş böyle gitti. Toyota birinci gitti ve 4 dakika kala birinci giden Toyota bozuldu abi. İkinci Porsche birinci oldu. Ondan sonra yine ikinci bir Toyota oldu falan filan oldu yani. Şimdi abi kıssadan hisse şu. Biz bitmeden şey
biz
bitti demeden bitmez abi. İşte budur abi o.
Porsche söyleyecek bunu.
Evet abi. Biz bitti demeden ama hakkı işte abi o adamın o. Yani o istikrarı göstermek. Finish çizgisinden geçmeden yarış bitmiyor kardeşim. Bu kadar basit yani. Bu mantığı, bu mentaliteyi kafanın bir yerine yazacaksın abi. Bütün bizim memleket vatandaşları olarak. Kullanılan teknolojilerden bahsedeyim bir parça. Şimdi bunlar hibrit otomobiller kullanıyorlar artık. Bu söylediğim 3 takımdan bahsediyorum. İşte Audi, Porsche ve şey Toyota. Hibrit otomobillerde şöyle çalışıyor. Bunların arkalarında birer tane benzinli motor var. Audi'de dizel motor kullanılıyor.
Az yaksın diye.
Ondan sonra onu öyle bir şey yaptılar. Yani zaten tek dizel araba kullanan şey dizel motor kullanan takım Audi. Herhalde onu önümüzdeki sene değiştirirler yani. Şimdi orada makineler kullanılıyor. Benzinli ve dizel olmak üzere. Bu makineler 500 beygir güç üretiyorlar. Bunların önünde ön tekerleklerine bağlı olarak da elektrik motorları var. O elektrik motorları da 400 ile 500 beygirler arasında güç üretiyorlar. Fakat bunların enerji geri dönüşüm sistemleri var. Yani o elektrik motoruna güç sağlayan sistemleri şarj eden şeyleri var. Bir sistemleri var işte bu KERS dedikleri sistemler var. Kinetik enerji recovery sistem diyorlar buna. Yani kinetik enerji geri dönüşüm sistemleri. Bunlar da abi birim megajul olarak ölçülüyor. Yani bunlar şimdi şu anın teknolojisinde 6 megajul elektriği geri dönüştürüp aküleri doldurabiliyorlar. Tamam 6 megajul çok büyük bir güç. Onu da nasıl yapıyor? İşte frenlemeler esnasında çıkan ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirip akülerini dolduruyor abi. Sistem bu şekilde işliyor. Ve anlık olarak 1000 beygir gücü yola aktarabilen otomobillerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların aslında teorik süratleri 400 kilometrenin üstünde. Hani gidebilirler yani. Aerodinamik yapılarından dolayı da 400 kilometre süratlere çıkabilecek nitelikte araçlar bunlar ama yani gereksiz de bir şey ortaya çıkıyor o zaman. Güç tüketimi ortaya çıkıyor. Yani bu 400 kilometre yaptırırsak bunu o elektriği daha fazla harcayacağız. Onu yerine koyması daha zor olacak falan gibi bir takım şeyler var abi. Şimdi dünya bu seviyelerde. Şafak onu anlatmak istediğim mevzu o. Bu seviyelerde bir şeyler oluyor yani dünya. Hani bu hani inovasyon dediğimiz teknolojik gelişimler, bunların ilerletilmesi falan filan hikayeleri bu seviyelerde abi. Bu adamlar, soru şu. Bu adamlar bu işi neden yapıyorlar abi? Le Mans 24 saatte biz birinci olduk kardeşim demek için yapmıyorlar bunu.
Tabii abi, yarış için değil bu.
Bunu yavaş yavaş da olsa bizim günlük hayatta kullandığımız otomobillere adapte ediyorlar. Hali hazırda ediyorlar. Dünyanın büyük otomobil üreticilerinin birçoğu şu anda hibrit arabalar yapmakla meşguller. Mesela Toyota'nın bir tane arabası vardır, yıllardır satılıyor. Prius diye bir arabası var abi. O araba hibrit bir arabadır. Yani hem elektrik motoru var, yarısı da çıkardı. Evet. Yani o Prius'un başarısından sonra yarısı da çıkardılar şimdi adamlar. Adamlar bu işi bunun için yapıyorlar abi. Dolayısıyla mucidi kaşifi de bu adamlar. Yani işte X marka bir otomobili alıp da onun altyapısına biz yerli otomobil yapıyoruz diye gerim gerim gerinen adamlar değiller bunlar yani. Burada böyle bir şey yapılıyor abi. Böyle bir çalışma içindeler adam. Harıl harıl çalışıyorlar abi. Çok çalışıyorlar herifler yani. Ya şey diyorlar işte hani önümüzdeki 20 yıl içinde dünyada üretilen otomobillerin toplamının %60'ı elektrikli otomobil olacak diyorlar abi. Heriflerin şeyi bu. Kendilerine koydukları hedef bu. Ve bunun için yapıyorlar bu işi. Hani ben o yarışı niye seyrediyorum? Hem motor sporlarına merakım olduğu için seyrediyorum. Hem de o teknolojik gelişmeler nereye gitti diye merak ediyorum. Şimdi diyebilirsin ki sen de, lan merak etsen ne olacak oğlum? Ne olacak ki yani? Hani sen merak etsen ne olacak ya? Merakın sonu yok be abi. Ben bilmek istiyorum yani orada ne olacak? En azından ben öldükten sonra neler olacağını hayal edeyim ben bir şekilde. Öyle değil mi abi?
Yani bu... Bunu merak etmek gayet normal. Ya teknoloji güzel bir şey zaten.
Ya senin
İnsanı
benim
çekiyor.
Senin benim kullandığım otomobillerde oradan çıkan tecrübelerin şeyleri var abi. Meyveleri var yani. Onları biz kullanmaya başladık şu anda. İşte hani arabaların frenlerinde, şununla bununla, güvenlik aksamlarında veyahut da ne bileyim o stabilite programları, ESP falan denen programlarda zaten oradan gelen şeyler, veriler bunlar. Onların dönüştürülmüş hallerini kullanıyoruz biz. Bizim hayatımıza şey yapıyor. Ya bak şu ocaklar var ya hani elini üstüne koyunca elini yakmıyor ama tencereyi kaynatıyor. Neydi onun ismi?
İndüksiyon mu?
O indüksiyon sistemleri uzay çalışmalarının ve bu Le Mans gibi şeylerin sonucunda yaratılmış hikayelermiş abi. Anladın mı? Bak nereden nereye yani değil mi?
Ya tabii adam hayal ediyor önce. Evet. Ve sonra bunu nasıl yaparım diye başlıyor çalışmaya.
Evet abi.
20 tane, 30 tane, 100 tane, 1000 tane deneme yapıyor. Ama en sonunda buluyor bir şeyi. Ve tabii dediğin gibi hani insanların hayatını nasıl daha kolay hale getiririz?
Evet abi. Enerjileri nasıl verimli kullanabiliriz?
Nasıl hale getiririz kullanımı?
Evet.
Çünkü petrol bitecek.
Ya er geç bitecek. Tabii. Ya bir gün gelecek, bitecek abi. Mutlaka bitecek bu. Ama ne zaman? 500 sene sonra da bitebilir.
İşte şey çalışmalar da var ya bu hidrojen. Evet. Gidecek işte yakıt olarak hidrojen çünkü en bol kullanabileceğin şey var sonsuz hidrojen hani buraya kadar da gidiyor işte yavaş yavaş gidiyorlar.
Gidiyor işte o pil teknolojilerini şu anda geliştiriyorlar batarya teknolojilerini işte onların menzillerini uzatmaya çalışıyorlar şey var mesela işte Amerikalı bir firma var biliyorsun Tesla'nın otomobilleri var onlar elektrikten tamamen elektrikle çalışan ve çok performanslı makineler. Yani hani 400-450 beygirden fazla elektrik motorları var adamların. Şey fakat 500 kilometre menzili var abi. Şimdi o 500 kilometreyi 1000 kilometre yaptıkları anda zaten olay bitecek abi.
Ya da işte 500 kilometreyi 1000 yapacak ama bu arada da işte o enerjiyi tekrar depolayacak. Daha tabii küçük boyutlarda
ölçekte,
yapmak
evet,
lazım
doğru.
Ki bu arabada oturacak yer kalsın.
Tabii abi işte bunu adamlar bunların peşindeler. Bu gelişmelerin peşindeler abi. Çünkü bu insanoğlu her zaman yani bir ulaşım aracı kullanacak abi. Bu belli oldu artık. Ve hep de yerden giden şeyler kullanacak. Daha şeyi icat edemediler ya. Bu yer çekimine karşı yer çekimi motorlarını falan yapana kadar artık kaç yüz sene sonra yaparlar bilinmez. O zamana kadar demek ki bu tekerlekler üstünde gidecek abi bu insanoğlu.
Çünkü i̇şte sürtünmeyi azaltınca enerjiyi de kullanman daha verimli olacak sonuçta.
E tabii ki abi. İşte bu aerodinamikler bilmem neler. Bir yandan da o işin o aerodinamik ayağı var abi. Çünkü vasıta bir yerden bir yere giderken bir rüzgar direnciyle, hava direnciyle karşılaşıyor. O hava direnciyi, hava direncinin yenebildiği ölçüde enerjiyi de az harcıyor falan filan gibi bir takım matematikleri var bu işin. Herifler bunların peşindeler abi. Biz işte biz bitti demeden bitmez falan filandayız abi. Hala oradayız yani. Biz neredeyiz abi ya? Vallahi çok sıkıldım ben ya. Biz neredeyiz baba ya? Biz ne yapıyoruz ya?
Ben en çok neye gidiyorum onu söyleyeceğim. Bir şarkı çalalım ondan sonra söyleyeceğim.
Çal abi.
Sonradan dinleyelim. Don't You Want Me. Neydi bu? Human League'in şarkısı değil mi?
Eski şarkının yeni versiyonu. You were working as a waitress in a cocktail bar when I met you. I picked you out, I shook you up and turned you around and turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget, it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. And don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. And don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late.
Ayetine devam ediyoruz. Şimdi dedim ya sana şarkıdan önce benim çok güldüğüm bir şey var. Şimdi takımın hali ortada, tamam mı? Hırvat maçında görmüşsün zaten. Hiçbir icraat yok.
Tabii.
Aynı kadro çıkıyor. Belli çıkacağı. Ondan sonra gazete başlık atıyor.
Ne diyor?
Akşama abi? Boğa kavurma var.
İspanya
boğa ya. Boğa kavurma var. Çok yaratıcı değil mi? Gazete başlığı.
Korkunç ne diyebilirim yani. Müthiş.
Yarın maç var. Ne maçı? İspanya-Türkiye. Yaz anasını satayım. Boğa kavurma yiyeceğiz.
Yok, benim merak ettiğim ne biliyor musun Şafak? Ya gerçekten o İspanya'yı yeneceğimizi falan düşünen insan var mıydı ya? Gerçekten öyle bir şey var mıydı acaba sence? Hani belki biz İspanya'yı yeneriz falan diye aklının ucundan geçiren bir insan olmuş mudur sence?
Yok. Yani.
Olmuştur lan bence. Olmuş olabilir yani.
Beraberlik belki de diyeceğim de hani yenelim. Yani çok akıl süzgecinden geçirip söylenecek bir şey değil. Biliyorsun bir de İspanya'nın teknik direktörü Del Bosque Beşiktaş çalıştırdığı
evet,
zamanlarda.
Evet, onu anlat sen.
Erman hocamız, ünlü Türk futbol bilgini Erman evet. Toroğlu şey demişti. Bu adam teknik direktör falan değil, Yeniköy kasabı. Heh. Adam bir Dünya Kupası, bir Avrupa Kupası kazandı falan filan bu arada. Evet. Bu sene de bakalım, belki bu sene de olur. Çünkü diğer takımlara da bakıyorsun yani. Hani başa oynayacak takımlar arasında iyi takım İspanya.
Ben geçen programda söyledim de Bora'yla ikiniz şey dediniz ya, yok ya bu sene falan. Sen dedin mi bilmiyorum ya da Bora söyledi. Yok de, ya dedi Bora.
Ya şimdi tabii şöyle düşünüyorsun. Adam maçlarına bakıyorsun. Ne oluyor, ne bitiyor. Tabii bunlar da yeni bir takım oluşturuyorlar aslında, bakma. Takımdan bir sürü giden olmuş etmiş. Yeni adamlar gelmiş. Ama tabii unuttuğumuz bir nokta vardı bizim Bora'yla o zaman. Göz ardı ettiğimiz, işte tecrübeyle sabit ya bu işler. İş ahlakı, işte eğitim.
Şimdi o jenerasyon değişimleri oluyor ya onlarda. Hani yeni yapılanma diyoruz biz ona. Yani hani yaşlanan adamların yerine yeni adamlar bulmak. Bunlar bu işi şöyle yapıyorlar abi. Bunlar mesela teker teker yapmıyorlar. Hani mesela Şafak yaşlandı. Ha, Ümit daha genç adam mesela işte. Hani Şafak'ın yerine Ümit'i koyalım. Öyle yapmıyorlar abi. Bunlar 11'ini birden değiştiriyorlar abi. Ha, o arada böyle bir tökezliyorlar tabii. O adamlar bir tecrübelenene kadar falan filan yani. Orada böyle bir iki başarısız sonuç alıyorlar. Fakat öyle bir jenerasyon... Çünkü adamın şeyi yok abi. Adamın öyle bir... Hani sürekli şekilde o dönüşümü yapma isteği yok abi. Mantıklı, çok mantıklı bir şey o.
Ya bir de adamın oynadığı lig, işte İspanya Ligi, Almanya Ligi, bilmem ne yani. Bu liglerde oynuyorlar bunlar. Ya
evet, de bir şey söylemek istediğim şey şu abi. Şimdi o jenerasyonu biz komple bir değiştirelim abi. 15 sene rahat edelim abi. Herifler 35 yaşına kadar rahat edelim biz. 20 yaşındaki adamlardan o işi oluşturalım. Bizimkinde nasıl abi? Bizimkinde öyle değil abi. Gökhan Gönül yaşlandı. Onun yerine bilmem kimi koyalım.
Şener'i koyalım.
Ondan sonra bu sene sonra işte bilmem kim yaşlandı. Öbürünün yerine onu koyalım falan. Öyle olmuyor abi o işte.
Ya zaten onu da yapamıyoruz ki bak şimdi. Diyorsun ki Gökhan Gönül yaşlandı. Yerine Şener'i oynatacağız. Yani alternatifi bu şimdi. Evet. Günün şartlarında Türkiye'de iyi sağ bek olarak baktığın zaman. Evet. Maç günü geliyor, Gökhan gene kadroda. Evet. Riske girmiyor çünkü.
Tabii.
Diyor ki ben dur diyor ya, denenmişi bozmayayım. Ya nereden biliyorsun?
Pozisyonumuz bozulmasın, 300 bin euro gider yoksa. Tabii. Bak 300 bin euro gidecek çünkü işin ucunda aylık 300 bin euro var abi.
Bayağı adamı göstersin kendini canım, o da yani gösterecek.
Abi bak şimdi veri üstüne yapılan işler, tamam mı? Spor artık veri üstüne yapılıyor biliyorsun. Veri. İşte bir takım, takımın tamamı o maçta ne kadar koşmuş yazıyor ya orada abi. Ben gerçi anlamıyorum o işten. Onu nasıl pay ediyorlar falan bilmiyorum da ama...
Çipler var ya artık.
O veriyi topluyor herif. Oyuncular bireysel olarak ne kadar koşmuşlar? Oyuncu, mesela Şafak oyuncusu ayağına kaç kere top gelmiş, kaç pas vermiş... O pasların kaç tanesi kendi takım arkadaşına gitmiş, kaç tanesi yabancı takım oyuncusuna gitmiş. Kaç şut atmış, kaç tanesi kaleyi bulmuş, kaç tanesi out olmuş.
Attığı şut kaç kilometreyle gitmiş.
Bak bir de şeyleri de tutuyorlar ya. Şimdi sen pas verirsin, bir maçta 250 pas verirsin abi. Bir metre yanındaki adama verirsin abi. O veri olarak değerlendirme dışı. Onu da tutuyor herif çünkü. Yaratıcı pas kaç tane? Yani ileriye atak olabilecek veya gol asisti olabilecek kaç tane pas var? Herif bunu tutuyor. Şimdi abi bu bilişim çağındayız, tamam mı? İnternette her şey var abi artık ya. İnternette mercimek köftesi yapımından aya gidecek roket yapımına kadar her şey var abi. Veri de var. Ya bu iletişim çağında bu nasıl olabilir abi? Başarısızlık çok zor bir şey lan
abi. Abi tutuyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu nedir? İstatistikçiler var takımlarda. Hepsinde var. Ama mesele istatistik tutmak değil ki. Mesela o istatistiği okumak.
Evet evet evet.
Okuyup
bir de uygulamak. Uygulamak yani tabii abi.
Sen ne olacak ki? Tut 10 tane adam oraya, ver eline kağıt. Her biri bir futbolcuyu takip etsin, saysın.
Evet abi.
Ne yaptı?
Şimdi işte yani bu bilişim çağında ve bu şeyde bu ortamda başarısız olmak hakikaten zor bir şey abi. Neden zor? Çünkü çok basit bir şey ya. Sen de bana katılacaksın abi şimdi. Şimdi abi futbolcu Ümit. Abi bu adam 20 tane top almış. 4 tanesini olumlu kullanmış. E bu adamı biz almayacağız abi o zaman ya. Almayacağız yani. Ya bu adam yapamıyor demek ki abi. Yapamıyor yani. Bu işi yapamıyor abi. Ama onun ismi var. E abi ismi bizi alakadar etmiyor. İstatistikler öyle demiyor çünkü. Ya bütün her şey böyle abi. Ya dünya üzerinde böyle olmayan bir şey var mı abi ya? Hani Coca-Cola imalatından tut bilmem nereye kadar böyle abi. Her spora kadar böyle her şey böyle abi. Hep istatistik tutuyor herif. Geçen gün ben şey koydum ya. İşte o Audi takımının antrenmanını koymuştum ya abi işte. Onlar niye yapıyorlar ki öyle bir şey?
Arabamız hızlı dersin bırakırsın işi.
Niye yapıyorlar nasıl abi? Lastiğini sökme değil. Sökme takma antrenmanı yapıyor abi. Lastik çünkü pit esnasında arabanın lastiği sökeceğim, takacağım, yakıt koyacağım, içinden sürücü değiştireceğim, bilmem ne yapacağım, onun kemerini bağlayacağım falan filan ya. Niye yapıyor ki abi bu adam o işi? Yani ne kadar anlamsız bir şey filan diye düşünen çok adam olabilir ha onu seyredince. Ne yapıyor lan bunlar?
Dönüp duruyorlar.
Manyak mı lan bunlar? İkide bir de lastik sök tak sök tak sök tak sök tak.
Ya lastik sök takı bırak. Niye dönüyorlar ki bunlar? Bu anlamı ne? Amacı ne bu işin?
Ya
amacı işte orada dönmek değil bu işin amacı. Amacı dediğin gibi biraz önce sonuçta bizim günlük hayatımıza ne gibi kolaylık getirir? Bunun denemesini yapmak orada. Ve bunu bir görsel şov içinde yapmak tabii ki.
Onu sonunda yine onu söylüyorum abi. Ölçülebilir şeyler gözümüzün önünde olduğu sürece o konu hangi konuysa eğer başarısız olma ihtimali çok düşük abi.
Abi istatistikler üzerinden konuşursan mazeretin kalmaz. O zaman bir mazeret ortaya süremiyorsun. Onun için istatistikleri göz ardı edersin, mazeretleri koyarsın herkesin önüne. Herkes de der ki ya yazık adama yapmayalım ya.
Nasıl olacak bilmiyorum abi. Yani bu kafayla nasıl olacak bilmiyorum ya. Ve eleştirmeyeceksin yani. Bir de eleştirmeyeceksin. Yani kimseyi eleştirmeyeceksin abi. Yanlış yapılan hiçbir şeyi eleştirmeyeceksin. Bu da yeni çıktı abi. Ne oldu dayı? Rahmetli Bülent Ecevit'e kasa attılar orada. Reisi atsınlar bakalım bir kasa da bir göreyim bakayım o kasayı atan adamı ne yapacaklar orada. He? Hadi atsınlar bakayım abi orada.
Kasayı da
girer çıkarken bir atsınlar bakayım o adamı orada kasayı bak. Adamı lime lime ediyorlar mı etmiyorlar mı? Öyle olmaz abi. Öyle olur mu? Ben seni hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim. Sen her şeyi doğru yap. Benim hayatım hakkındaki kararın en doğrusunu sen vereceksin. Öyle bir adam yok. Benim babam değildi lan öyle. Benim hayatıma yani hayatım için en iyi şeyi bilmesi gereken adam aslında benim babam değil mi? Veya senin baban. Hadi benimki öldü, seninki sağ yaşıyor adam. Senin hayatın hakkındaki doğruyu sen tamamıyla hayatını ona emanet ederek onu şey yapa haklı kılabilir misin abi? Senin hakkında bir sürü yanlış karar verir abi herif. Çünkü hayat senin hayatın abi. Benim hakkımdaki kararı başka adam verecek. Benim hayatı nasıl yaşayacağımı başka bir insan karar verecek. Ne kadar acayip işler bunlar ya. E ondan sonra işte bizi eleştirmeyeceksiniz. Yapma ya. Herkesi de eleştiririm kardeşim. Ne oldu abi?
İç çektim.
Hmm.
Çalalım şarkıyı. Çalalım mı?
Kaçıncı şarkı bu?
Dördüncü. Girişle beraber dördüncü. Giriş gelişme sonuç.
İyi hadi çal bakalım. Çal bakalım.
Imagination'dan dinleyelim. In the Heat of the Night.
World, when you're out on your own.
İhtiyar heyeti buram buram terleyerek devam ediyor.
Evet abi.
Sen şeye çıkıyor musun bu aralar?
Niye abi?
Firuza taraflarına falan.
Yok abi, ben orada bir ay bir arkadaşın evinde kalmıştım Dalaman'da otururken. Evini kiralamıştık onun. O günden beri Cihangir'e hiç gitmedim. Ömrümün bundan sonraki bölümünde de gitmeyi asla ve kat'a düşünmüyorum abi. Hayatımda bu kadar pis bir yer görmedim ben abi. Hayatımda, ömrümde bu kadar iğrenç bir yer görmedim abi. Şeyden bahsediyorum ben. Yani fiziksel vaziyetinden bahsediyorum abi. Bütün evler eski. Ondan sonra apartmanlar leş gibi kokar. Bakımsız. Rezil bir yerdir abi orası. Ve orada mesela yazın orada bir yerde kaldığını düşün. Bir arkadaşının evinde kalıyorsun abi. Uyuyamazsın abi. Yani klima olacak, çalışacak evde, cam pencere kapalı olacak. Bizim kaldığımız evde yoktu abi klima falan. O zaman kaç sene önce işte, herhalde 8-9 sene oluyor. Abi camlar açık yatıyorsun tabii. Ama sabaha kadar mı ses olur be abi? Sabaha kadar ya. Hani yaşayan şehir İstanbul ve yaşayan semti Beyoğlu falan derler ya abi. Yaşıyor ama çok fena yaşıyor abi. Kavga, dövüş, polis, siren, bilmem ne.
Dövüş oldu gene ya.
Evet.
Canlı yayında.
Abi o dövüş olur. Şimdi orası Cihangir Hemen aşağısı abi, 100 metre aşağısı tophane abi. Tophanede kimler oturuyor? Cihangir'de kimler oturuyor? İşte ülkedeki kutuplaşmanın iki kutbu oturuyorlar iki yerde. Aşağıda şeyler, muhafazakarlar oturuyor evet. Abi işte. Ve tehlikeli muhafazakarlar oturuyor yani. Böyle satırlı bıçaklı herifler falan var orada yani. Aşağıda. Tophane abi, ben çocukluğumdan bilirim lan tophane. Tophane dedim mi akan sular durur lan. Bir tophane vardı. Bir de şey vardı işte. Dolapdere vardı. En tehlikeli yerler abi oralar işte. Hala da öyle.
Dolapdere neydi ya? Yan kesicilerin yeriydi ya.
Tabii canım.
Adamlar nasıl peki böyle cesaret edip giriyorlar yani? Tabii giriyor yani, 15-20 kişi geliyor, giriyor işte.
Abi nasıl cesaret ediyorun cevabı gayet basit abi. Kimler cesaretlendiriyor? O mevzu orada. Anayasanın 24. maddesini biliyor musun abi? Din ve vicdan hürriyetine ayrılmıştır. Kimseyi dini olarak hiçbir şeye zorlayamazsın falan gibi bir şeyler söyler orada abi. Anayasanın 24. maddesi. En önemli maddelerinden bir tanesidir abi. Herkesin dini inançlarına saygı göstermek zorundasın. Ve kimseyi ibadete vesaireye zorlayamazsın falan gibi bir şeyler yazar abi. Anayasanın 24. maddesinde. Şimdi abi, devletin en başındaki adam anayasayı ben tanımıyorum dediği andan itibaren olay biter usta. Çaresiz yani. O iş biter. Bu mekanizmalar bu şekilde çalışmıyor çünkü. Anayasa Mahkemesi diye bir şey var. Ve savcıları var bunun. Tamam mı? Ben bu ülkenin anayasasını tanımıyorum diyen bir adam hakkında savcı hemen soruşturma açar. Ve bu iş Anayasa Mahkemesi'ne taşınır. Bu adamın kendisi için ve mensup olduğu topluluk, parti, spor kulübü ise o neyse, işte apartman yönetimi neyse abi, onun hakkında işlem yapılır ve cezası verilir abi. Anayasa bu işe yarar yani. Anayasa nedir abi başka? Yasaların anası. Yani bir yasalar vardır hukukta. Bir de onların üstünde bir de anayasa vardır abi. Anayasanın olma sebebi budur zaten yani. Başka bir sebebi yoktur ki. Ona uymaktır. Öyle değil mi?
Sen o müdahaleyi yapmazsan bunun arkası gelir sonra.
Abi işte planlı olarak anayasayı aşındıran bir sistem varsa eğer orada, o zaman o ülkede can güvenliğinden de, huzurdan da, işte refahtan, medeniyetten falan bahsetmek mümkün olmaz ki abi. Yani hiç mesela işte çocukken seyrediyorduk ya biz. Kovboy filmleri seyrediyorduk abi. Kovboy filminde geliyordu 5 tane atlı herif abi. Herkesi öldürüp gidiyorlardı orada. Kanun manun yok ki, işte şerif var. Şerif de öldürüyordu herif abi orada. Şerif de öldü.
Kanun benim.
Mesela o kasabanın bir belediye başkanı oluyordu. Şimdi hala da onların kanunlarında öyledir ya. O şehrin başındaki, yani işte eğer büyük şehirse onun bir emniyet müdürü vardır. O emniyet müdürünü o şehrin belediye başkanı seçer. Mayor diyorlar ya onlar abi. O şehrin belediye başkanıdır o şehrin hakimi. Yani emniyet müdürünü de o seçer. Kovboy döneminde de öyleydi. O şehrin bir belediye başkanı vardır abi. Şerifi de o seçer. Ben mesela belediye başkanıyım. Şafak gel sen şerif oldun diyorum. Yıldızı takıyorum sana. Sen şerif oluyorsun. 5 tane gangster geldi abi oraya. Belediye başkanı da gebertti. Şerif de gebertti. Bitti abi, kanun bitti orada. Öyle olur mu? Burası şey değil ki abi. Yani 19. yüzyılın başındaki Amerika altına hücum zamanı bilmem ne falan filan, işte Kaliforniya'ya göç möç falan değil ki abi burası. Burası 21. yüzyılda medeni zannettiğimiz bir ülkeden bahsediyoruz yani. Kendi ülkemiz olarak. En baştaki adam diyor ki, ben diyor anayasayı tanımıyorum kardeşim diyor. Git diyor kime şikayet edeceksiniz, edin beni bakalım diyor. Kimse de kimseye şikayet edemiyor. O zaman oluyor mu abi?
Ondan sonra da işte dediği gibi ya, yani birisi veriyor gücü, devam et. Tabii başka şeyler de var yani, hani şimdi yazılıp çizilenlere bakıyorsun. İşte bölgedeki rantı ele geçirme vesaire gibi durumlar var. İnsanları bezdirip oradan kaçırıp onları alma, daha ucuz fiyata.
Abi
bir bak, sürü hikaye var işin içinde.
Seni beni vatandaş olarak ve bir birey olarak kimse bir şeye zorlama hakkına sahip değil. Tamam mı? Bizi kimse bir şey yapmaya zorlayamaz abi. Bizi bir şeyler yapmaya zorlayan tek bir şey vardır. O da kanunlardır, değil mi abi?
Kanuna aykırı bir şey yapıyorsan.
Evet abi. Bizi ancak bir şey mı? Mesela benim seni öldürmeme mani olan bir şey var, değil mi abi? Mesela sana gıcık kaptım, seni öldüreceğim ben yani burada. Seni neden öldüremiyorum ben abi? Çünkü bir kanun var ve o kanunun karşısında beni yargılayacaklar. Hani memlekette idam varsa idam edecekler veya idam yoksa sonsuza kadar, ömrümün sonuna kadar hapse atacaklar. Ondan korkuma ben seni öldüremiyorumdur yani. Yok, bu ortadan kalktığı zaman herkes birbirini öldürür abi o zaman. Döver, öldürür, işkence yapar, keser, asar. Her şeyi, herkes birbirine her şeyi yapar abi. Çünkü insan vahşi olmak için içinde şeyler taşıyan bir varlık. İçgüdüler taşıyan bir varlık abi. İnsan her zaman medeni bir varlık değildi ki abi. Hala o içgüdüler, o genlerimizdeki içgüdüler hala içimizde duruyor bizim. O vahşilikler bizim içimizde duruyor. Yoksa sokakta trafik için millet birbirini niye dövüyor ki? O mesela bizim içimizden alınsa o vahşi kavga etme geni, işte o hayvanlık yapma genleri içimizden alınsa belki de biz çok daha ileri medeniyet seviyelerine ulaşabiliriz insanoğlu olarak. Yani enerjimizi daha yapıcı şeylere harcarız. Öyle değil midir abi?
Ya öyle. Ya çok basit bir şey aslında bunu engellemek.
Kanunu uygulayacaksın abi.
Kanunu uygulayacaksın. Bu kadar... Bir de yani kişisel olarak şey yapabilirsin. Yani ya bir şey yapmadan önce bir oturup düşünmek lazım. Hani yolda gidiyorsun işte, bir şey oldu, kaza oldu, bir şey takıştın. Ya oturup bir düşün ya. Bir frene bas. Biraz yavaşla. Sakinleş. Bırak gitsin adam yani.
Ama mesela şimdi bak, o senin söylediğin şey, hani aklı mantığı çalışan, hani belirli bir eğitim seviyesine sahip adamlar için, eğitim seviyesinden kastım benim üniversite bitirmek falan değil. Aileden alınan eğitimden bahsediyorum ben. Veyahut da insanın kendi hayatındaki tecrübelerden elde ettiği eğitimden bahsediyorum. Çünkü senin ben geçmişini diye ayağa kalkıp mesela sopa yemişsen bir kere, ikincisinde düşünürsün değil mi abi? O sopayı bir daha yememek için bir daha öyle bir reaksiyon göstermezsin yani. Değil mi? Bu bir tecrübedir. Ama bir de bunun yanında bir de şey var mesela. Kanun da var yani. Hani ben bu herifi bir tane yumruk atıp da yere düşürürsem, herif de kafasını kaldırıma çarpıp
ölürse,
beyin kanaması geçirip ölürse benim ağzıma sıçarlar dersin değil mi abi? Kim sıçar senin ağzına? Kanun abi. Kanun var orada çünkü. Sen niye yaptın böyle bir şey?
Ama gerçi
niye dövdün adamı?
Mahkemeye gidiyorsun. Kravatını da takıyorsun. Bir de ses çıkartmıyorsun. İşte öyle olmuyor. Tahrik etti beni diyorsun.
İşine geldiği şekilde kanunu uygula. İşine gelmediği kanunu uygulama diye bir sistem dünya üstünde hiçbir yerde yok. Ben sana söyleyeyim. Yoktur yani. Yani ne Kenya'da vardır, ne Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vardır.
Hafifletici sebep ne demekse yani.
Ne Çat diye ülke var. Yıllarca savaş yaptılar abi. Çat. Afrika'da Çat diye ülke var abi.
Çok ama karizmatik ismi var ha. Çat.
Orada bile yoktur abi bak. Böyle hikayeler orada bile yoktur. Ama işte en baştaki adam, ben anayasayı tanımıyorum, Anayasa Mahkemesi'nin kararına da saygı göstermiyorum dediği andan itibaren orada iş değişir kardeşim. Ya kaçınılmaz olarak değişir.
Tarih eseri de yapacaklarmış. Gezi Parkı'na.
O da güzel bir şey tabii. Hani güncel zaman dilimi içinde tarihi eser yapmayı başaran dünyadaki ilk topluluk olarak Guinness Rekorlar kitabına girer miyiz acaba?
Şey yapıyorlar ya, mobilyalarda eskitme.
Mesela apartman yaptık, tarihi eser diyebilir miyiz acaba sence?
Eskitme yapacaksın. Boyarken falan.
Yo, aslında mantıklı lan o. Bence çok mantıklı bir şey abi. Apartmanı yaptık, tarihi eser. Nasıl lan tarihi eser? Daha dün yapmadınız mı apartmanı? Yaptık ama 500 sene sonra tarihi eser olacak diyebilirsin yani pekala.
Ona göre de para isteyebilirsin.
Ama tabii o 500 sene içinde 150 sene sonra birileri gelip yıkmazsa.
Ama tarihi eser. Sit alanı olur orası.
Çok acayip mantıklar abi bunlar. İyi kafa mantıkları bunlar aslında. Bakma sen yani. Böyle sen şeker yükselince mi kafa iyi oluyordu? Düşünce oluyor değil mi?
Düşünce benim güzel oluyor kafam.
Tabii benim de öyle oluyor. Kafa o zaman güzel oluyor abi. Başka başka şeyler düşünmeye başlıyorsun. Şeker düşünce.
Çok değişik oluyorsun ya.
Tabii.
Gözün mözün hiçbir şey görmüyor.
Tabii abi. Çok enteresandır o.
Her şeyi yaparım gibi düşünüyorsun.
İçimizde. Şafakcığım içimizde.
Kaçtı. Yılan kaçtı.
Vallahi.
Ya bu çok sıcak hava ya.
Çok da sıcak değil aslında. Bakma ya. Biz şişko olduğumuz için terliyoruz.
Nasıl biz şişko olduğumuz için ya?
Ya dün...
Dün Evrensel'le oturuyoruz. Evrensel'in gözlerinin altı terliyordu ya.
O bile terliyordu. Dün Oğuz'da abi arabanın içindeyiz. O koca lengerin içindeyiz. Ondan sonra açtık klimayı. Araba kocaman bir şey ya. Onun kliması da kocaman herhalde abi. Böyle buzdolabı gibi yapıyor arabanın içine.
30 tane yerden üflüyor araba zaten.
Of! Ondan sonra...
Orada yatsaydın.
Hep aramızdaki diyalog şu. Abi bu klima yokken biz ne yapıyorduk acaba?
Şimdi bu
klasik
klima,
cahil konuşmalarımız.
Bu klima yokken değil mi ama şey vardı. Hı. Yol böyle tırk tıkalı değildi ki. Açıyordun en kötü ihtimal camlarını.
Evet abi.
Gidiyordun zaten.
Ya biz o boktan şahinlerle mahinlerle Antalya'ya gidiyorduk lan Temmuz'un sıcağında. Nasıl gidiyormuşuz ya hakikaten? Bayağı biniyorduk buradan. Antalya'ya gidiyorduk abi.
Gençlik, zayıflık.
Rampası var, yokuşu var, şusu var, busu var abi. Çok hatırlarım.
Arkasına takıl.
Hatırlarım abi böyle elini çıkartıyorsun dışarıya sıcak esiyor. Öyle gidiyorduk abi. Şimdi her yerde klimamız var çok şükür.
Abi Dubai'de şey vardı ya. Metroya biniyorsun işte tramvay gibi metro diyeyim de biz acayip bir şey işte metro da demeyeyim. Durak şey geldiğin zaman durak kapalı bir yere giriyorsun. Klima çalışıyor. Tamam mı? Geliyor tren. Trenin kapısıyla durağın kapısı aynı anda açılıyor. Hiç sıcak havaya temas etmeden içeri giriyorsun.
Abi.
Otobüs durakları zaten şeydi klimalı.
Şeyde de Phoenix'te de yollarda kimse gezmezdi abi. 50 derece falan sıcak oluyor ya çünkü. Yolda bir tane insan ne köpek bile gezmiyor abi sokakta. Hiçbir şey yok yani dışarıda.
Kertenkeleler var bir tane.
Abi sistemi orada o şekilde kurmuşlar. Herkes kapalı mekanlarda takılıyor. Evlerde klima var, otomobillerde klima var. İnsanların kapalı mekanlarında işte alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde her tarafta klima var abi. Ya sen sadece işte çıkıp o kapalı mekana girene kadar bütün sıcakla temasın. İnsanlar dünyanın en sıcak yerlerinden biri Arizona çölü abi orası. Dünyanın en sıcak yerlerinden biri bütün insanlar bembeyaz abi. Hiç öyle bronz bronz insan yok orada yani. Herkes bembeyaz. Kimse çıkmıyor çünkü güneşe. Dünyanın çok sıcak yerleri de ekvator.
Ya şey vardı benim eski şirkette. Kadın Katar'da oturuyordu. Şey diyordu. Yola çıkmadan önce çalıştırıyorum arabayı diyordu. Klimasını eve dönüyordum. Araba iyice soğuyor ondan sonra arabaya binip çıkıyordum diyor.
Ha. Tabii abi o klimanın çalışmasına kadar geçen zamanda da bir fena oluyor ya.
İşte böyle.
Ne yapıyoruz?
Ne yapalım? Kapatıyoruz.
Kapatıyoruz. Ya şeyi söyleyelim de önümüzdeki hafta programımız olamayacak. Çünkü bir araya gelemeyeceğiz. Önümüzdeki hafta olmuyor. Ondan sonraki hafta olur ama büyük ihtimalle. Yani onu belki hani hafta içine kayıt da yapabiliriz, edebiliriz falan da işte önümüzdeki
ama
hafta...
Zor senin o işlerin gelişlerin olacak falan.
Önümüzdeki hafta olamayacağımız şimdiden söyleyelim ya. Yani.
Olursa sürpriz olur.
Ha evet. Önümüzdeki haftanın olamayacağını söylemiş olalım. Şimdiden kusura bakmayın.
Sister Slash'ten dinleyelim. We Are Family.
Ha o şeyi seyretmiş miydin sen? Neydi o adamcağızın adı ya? Birdcage diye film vardı. Miami'de geçiyordu.
şey dememiyorsun sen ya. Birdcage'de neydi adamın ismi? Robin Williams'ın oynadığı gay barı olan.
O orada çalar abi. Çok
bu Ali Poyrazoğlu da sonra oynadı Asi Kuş diye.
Öyle mi? Onu bilmiyorum. Hatırlamıyorum onu. O zaman Sister Sledge'den dinleyelim abi. We Are Family.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Just begun to get our share of this world's deep.